Tanrı'nın eylemlerini etkilemek için mi dua ederiz? Tanrı istek ve dualarımızı kabul ederse bu özgür iradeyi ihlal etmez mi?
Ben Birleşik Devletler'de Kentucky'deki Morehead Eyalet Üniversitesi'nden Scott Davidson ve bugün biraz dua hakkında konuşacağım. Bu yüzden bir ekran paylaşacağım ve ardından bazı slaytlarımız olacak ve ardından biraz tartışacağız. Yani bugünkü soru istek duasıyla ilgili. Ve önce bugün sunumum varken bahsetmeyeceğim bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Bu soru hakkında iki kitap yayımladım. Biri Oxford ve diğeri Cambridge tarafından. Ve dahası var, o kitaplarda daha çok bilgi var ama bugün hepsinden bahsedemem. Bu yüzden sadece bazı şeylerden bahsedeceğim. Örneğin insanların Tanrı'nın var olduğuna inanmalarının nedenlerinden veya farklı geleneklerin dua hakkında söylediklerinden bahsetmeyeceğim. Bu büyük ve ilginç bir soru ama bunun hakkında konuşacak vaktim yok. Dua etmenin nasıl olduğu konusunda herhangi bir tavsiye vermeyeceğim. Bu konuda iyi değilim. Yani bu benim uzmanlık alanım değil. Bu yüzden bundan çok fazla bahsetmeyeceğim ve bahsetmeyeceğim başka birçok şey var. Ama insanların neden istek usulü dua edeceğinden bahsedeceğim. Ve istek duasının ne olduğunu açıklayacağım. İstek duası bir taleptir. Bu yüzden Tanrı'dan bir şey yapmasını istemek, bundan biraz bahsedeceğim. Tanrı'nın ricaya dayalı bir duayı yanıtladığını söylemenin içerdiği bazı karmaşıklıklardan bahsedeceğim. Ve bu konularda sadece buzdağının görünen kısmını tartışıyor olacağım. Çünkü tartışabileceğimiz çok ama çok fazla bilgi var. Ancak kısa bir sunumda dediğimiz gibi sadece görünen kısmından bahsedeceğim. Buzdağının görünen kısmı sadece başlangıç. Tanrı'nın cevaplarında veya Tanrı'nın yapamayacağı şeylerde kısıtlamalar var mı? Bu ilginç bir soru ve farklı geleneklerin farklı cevapları var. Tanrı'nın bir duayı yanıtlayıp yanıtlamadığını nasıl bilebiliriz? Biraz bundan bahsedeceğim. Ve ayrıca yarı rica niteliğinde olan bir dua fikri neredeyse talepkar ama tamamen değil. O yüzden bu konulardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak bir hikayeyle başlayacağım. Birkaç yıl önce oğlum Andrew'la çok uzak bir yerde kamp yapıyorduk. Burada balık tutuyor ve kayboldu ve onu bulamadık. Ve hava kararmaya başladı. Onu aradık. Ama en yakın kasaba yaklaşık bir saat uzaklıktaydı. Ve sonra bizi bulmak için bir tekneye binmeleri gerekecek ve sonra hava kararacaktı. Bu yüzden onun için çok endişelendim. Her yere baktık ve onu bulamadık. Sonunda sağ salim dönmesi için Tanrı'ya dua ettim çünkü başka seçeneğim yoktu. Sonra yürüyerek geri geldi ve neredeydin dedi. Biz de balık tutuyoruz dedik ve dedi ki yürüyüşe çıktım. Yani her zaman nerede olduğunu biliyordu ama biz onun nerede olduğunu bilmiyorduk. Dinleyicilerle dua hakkında konuştuğumda onlara sordum. Bu durumda oğlumun dönüşü duaya cevap mıydı? Tanrı oğlumu kurtardı mı yoksa bu benim ne olduğunu bilmediğim bir durum muydu? O iyiydi ama Tanrı oğlumu kurtarmadı. İnsanların anlaşamadığı konulardan biri de bu ve Tanrı'nın bir duayı yanıtlaması için neyin gerekli olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu yüzden bu konudan biraz daha detaylı bahsedeceğim. Sizi canlı seyirci olarak görseydim, sizden oylamanızı rica ederdim. Şimdi hangisini düşünüyorsunuz? Bence birçok insan cevaptan emin değil. İşte ayrı tutmamız gereken üç farklı fikir var. Allah bütün iyi şeylerin sebebidir. Bunun doğru olduğundan emin olabiliriz. İkinci fikir, iyi şeyler için her zaman Tanrı'ya şükretmemiz gerektiğidir. Neden tekrar ortaya çıktıklarını tam olarak bilmesek bile, kendimize güvenebilir ve bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü fikir, ne zaman bir şey için dua etsem ve o şey gerçekleşse, o zaman Tanrı duama cevap vermiş olmalı. Bence tereddüt etmeliyiz, emin olmamalıyız. Bazen bir şey için dua ettiğimde olur ve olur ama bunun nedeni Tanrı'nın duamı kabul etmesi değildir. Ve bunu biraz açıklamaya çalışmak istiyorum. Öncelikle birçok farklı dua türü olduğunu belirtmek isterim. İstek duası sadece bir tür duadır ve Tanrı'dan bir şey yapmasını istemeyi içerir. Başka dua türleri de vardır. Allahu Ekber dediğimiz övgü duaları var. Tanrı'dan bir şey yapmasını istemiyoruz. Tanrı'nın harika olduğunu söylüyoruz. Tanrı'yı övüyoruz, Tanrı'yı takdir ediyoruz ama bir şey istemiyoruz. Ağıt, şükran ve itiraf duaları ve belki başka türden dualar da vardır. Dua etmekten bahsettiğimde sadece Tanrı'dan bir şey yapmasını istediğimiz türden bahsediyorum. İstek, rica duası budur. İstek duasında bazı maddeler vardır. Her istek duasının en azından şunları içerdiğini düşünebiliriz. İstek sahibi Allah'tan soran kişidir. İstenen şey var, buna bazen duanın nesnesi diyorum. Ve sonra nesneyi talep eden istek sahibinin eylemi, dua etme eylemi vardır. Dualar genel veya özel olabilir diyebilirsiniz. Duamda çok ayrıntılı olabilirdim. Hava kararmadan oğlumun geri dönmesini isteyebilirim. Örneğin herhangi bir zarar vermeden ya da duamda çok genel olabilirim. Onu bir daha hiç görmesem bile oğlumun güvende olduğunu umuyorum diyebilirim. Genel veya özel olabilir. Çok genel olan, dünya barışı için dua edebilirim ya da dünya barışı için dua edebilirim. Duam genel veya özel olabilir. Bazı duaları kimseyle paylaşmam, ancak diğer dualar halka açıktır ve bir grup insan tarafından aynı anda yapılır. Dualarınız başkaları için olabilir, kendiniz için olabilir veya tamamen farklı bir şey için olabilir. Yani bunlar istek dualarının temel yapılarıdır. Onlar diyebileceğiniz malzemelerdir. Ayrıca dediğim gibi bireylere veya gruplara sahip olabiliriz. İnsanlar bir grup olarak birlikte dua ederler veya bireysel olarak dua ederler. Oğlumun durumunda bu özel bir duaydı. Başkası için teklif edildi. Sadece bir kişi tarafından teklif edildi ve spesifikti. Neden birisi istek şeklinde dua etsin ki? Açık görünebilir ancak insanların burada bunun neden iyi bir fikir olduğuna dair verebileceği farklı cevaplar var. İşte bir Hristiyan İncil'inden bir kutsal yazı ki bu bazı yönlerden ilginçtir ve bu bir Aziz Paul tarafından yazılmış kutsal yazı. Ve işte söylediği şey, hiçbir şeye üzülme diyor. Ama her durumda şükranla dua ve istekle talebinizi Tanrı'ya ve Tanrı'nın tüm anlayışı aşan barışına sunun. Kalplerinizi ve zihinlerinizi koruyacaktır. Bunun nesi ilginç? Bazı insanların bunun gibi öğretileri takip ettiğimiz için dua etmemiz gerektiğini söylemesidir. Endişeli olduğunuzda dua edin diyen öğretiler var. Ancak Paulus'un bu şekilde dua ederseniz, Tanrı'nın duanıza cevap vereceğini söylemediğine de dikkat edin. Allah size istediğinizi verecektir demiyor, o sadece şöyle diyor. Tanrı'nın esenliği kalplerinizi ve zihinlerinizi koruyacaktır. Yani Tanrı endişenizi giderecek ama belki de size istediğinizi vermeyecektir. Yani istek şeklinde dua etmenin farklı sebepleri vardır. Bunun bir nedeni Tanrı'nın size yardım etmesini istemenizdir. Ama başka bir sebep de, yani belki Tanrı'nın sana istediğini vermesini istiyorsun ama diğer sebep, dua etmenin kendisi seni değiştiriyor. Kendinizi aktif bir şekilde dua ederek Tanrı'ya tanıtıyorsunuz. Tanrı zaten sizin hakkınızda her şeyi bilir ancak dua ederken kendinizi Tanrı'ya sunarsınız. Kendinizi ifşa etmeyi seçiyorsunuz. Bu ilişkinizi değiştirir. Belki de Paul'un burada vaat ettiği gibi huzuru arıyorsunuz. Ne olacağını bilmiyorsanız ve Allah'ın size istediğinizi verip vermeyeceğini bilmiyorsanız bile belki de Tanrı'yı etkilemeye çalıştığın için dua ediyorsundur. Ve Tanrı'nın dünyadaki eylemi belki çaresizsiniz. Oğlum çaresizliğimdi. Onun hayatı için endişelendim. Bu yüzden Tanrı'nın dünyadaki eylemini etkilemek için dua ediyordum. Tanrı'nın onun güvende olduğundan emin olmasını istedim. Yani bunların hepsi istek tarzında dua etmek için farklı sebeplerdir. Yalnızca son nedenin Tanrı'nın duayı yanıtlamasını içerdiğine dikkat edin. Diğer sebepler Allah'ın duaya cevap vermesini gerektirmez ve başka nedenler de olabilir. Tanrı'nın bir duayı kabul ettiğini söylemek ne anlama gelir? Bence bu, insanların düşündüğünden daha karmaşık. Açıklayayım. Bazen insanlar Tanrı'nın her şeye cevap verdiğini söyler. Ama bazen Tanrı'nın cevabı hayırdır. Yani bir şey istersen, belki Allah cevap verir ve der ki, o istediğin şeye sahip olamazsın. Bu yüzden burada kelimeleri dikkatli bir şekilde kullanmak istiyorum. Ve kelimeleri kullanacağım şekilde, Tanrı'nın dualara cevap verdiğini söyleyeceğim, ancak Allah istediğin şeyi meydana getirirse. Tanrı bir duaya ancak yanıt vererek değil de, başka bir şekilde yanıt verirse, yanıt verir diyeceğim. Allah hayır derse, bu benim açımdan senin duana bir cevaptır. Ama bu bir cevap değil, çünkü Tanrı senin istediğin şeyi yapmadı. Hristiyan geleneğinde ünlü bir olay var. Saint Paul'un vücuduyla ilgili bir tür sorunu vardı ve 3 kez Tanrı'dan kendisini iyileştirmesini istediğini söylüyor. Ve 3 kez Tanrı hayır diyor. Ve böylece Tanrı Paulus'a yanıt verir ve ona yanıtı hayırdır. Yani benim açımdan duaya cevap vermiyor, çünkü Paulus'un ondan yapmasını istediği şeyi yapmıyor, cevap vermiyor. Tanrı'nın bir duaya cevap vermesinin önündeki kısıtlamalar nelerdir? Tanrı'nın yapamayacağı şeyler var mı? Sınır olan şeyler var mı? Görünüşe göre filozoflar Tanrı'nın gücünün mantıksal sınırları olduğu konusunda hemfikirler. Bu fikirden hoşlanmayan bazı filozoflar var. Ancak çoğu filozof Tanrı'nın mantıksal olarak imkansız olanı yapamayacağı konusunda hemfikirdir. Yani örneğin Tanrı matematik veya mantık yasalarını değiştiremez. Tanrı 2 artı 2'yi 5 yapamaz. Bu Tanrı'nın bile yapamayacağı bir şey gibi görünüyor. Biz ondan yapmasını istesek bile, Tanrı özünde kötü olanı yapamaz. Çünkü Tanrı mükemmeldir ve bu Tanrı'nın mükemmelliğine aykırı olacaktır. Tanrı'nın dünya için bir planı olabilir. Tanrı dünyanın sonunun belirli bir şekilde olacağına çoktan karar vermiş olabilir. Ve belki de şimdi Tanrı bu planı değiştiremez. Belki de Tanrı işlerin belirli bir yöne gideceğine çoktan karar vermiştir. Yani Tanrı'dan farklı bir şey yapmasını istersem belki Tanrı bunu yapamaz çünkü artık çok geç. Bu Tanrı'nın kendi nefsine koyduğu bir sınır olacaktır. Dualarımızın kabul olması için kullanmayı sevdiğim ifade, dualarımızın bir tür fark yaratması için Tanrı'nın nedenleri arasında boşluk olması gerektiğidir. Dualarımızın kabul olması için, dualarımızın bir fark yaratması için Allah'ın bir şekilde açık olması durumu olmalıdır. Bu nedenle duamızın cevaplanması için Tanrı için bir tür fark yaratması gerekir. Tanrı özellikle gerçekten ciddi ve önemli bir iyi şeyse, İyi bir şey sağlamadan önce neden bizden bir rica duası beklesin? Buradaki soruları duaya meydan okuma olarak adlandırıyorum. Bize Tanrı'nın dualara cevap veremeyeceğini göstermek için tasarlanmış argümanlar. Literatürde Tanrı'nın dualara cevap veremeyeceğini göstermek için tasarlanmış bir dizi meydan okuma vardır. Ama bunun da cevapları var ve Tanrı'nın bir şey sağlamadan önce bir duayı bekleyeceğini göstermeye çalışmanın yollarıdır. Tanrı'nın kendi benliğimizle ilgili duaları nasıl beklediğini açıklamanın daha kolay olduğunu düşünüyorum. O zaman Tanrı'nın neden başka biri için duaları beklediğini anlamak daha kolay olur. Yani mesela oğlumun dönmesi için dua ederken, kendim için ama aynı zamanda oğlum için de dua ediyorum. Sadece kendi ruhsal gelişimim için dua edersem, görünüşe göre orada sadece kendim için dua ediyorum ve Tanrı'nın beni değiştirmeden önce sormamı beklemesi daha mantıklı. ama dünya barışı için dua edersem, Tanrı'nın benden önce dua etmemi neden beklediği belli değil. Dünya barışını sağlamak, çünkü bu, Tanrı'nın yapmasına izin vermem gereken bir şey gibi görünmüyor. Oysa benimle bir ilgisi varsa, Tanrı'nın sormamı neden bekleyebileceğini anlayabiliyorum. Burada kısaca bahsedeceğim bazı filozoflar, Tanrı'nın iyi bir şey sağlamadan önce neden bizim dua etmemizi beklediği sorusuna cevap vermeye çalışıyor. Bu tartışmayı başlatan en ünlü filozof Eleanor Starr, Tanrı'nın bizi şımartmamak ya da bunaltmamak için dua etmemizi beklediğini savunuyor. Bu yüzden Tanrı'yla ilişkimizin Tanrı'nın bazen iyi şeyler vermeden önce dua etmemizi beklemesini gerektirdiğini düşünüyor. Richard Swinburne ve diğer ünlü filozof Tanrı'nın sorumluluğumuzu dünyaya yaymak için dua etmemizi beklediğini savunuyor. Bu bazı yönlerden dünyanın nasıl gittiğine karar vermemiz gerektiği anlamına gelir çünkü Tanrı bizim dua etmemizi bekler. Bu şekilde dünya üzerinde etkimiz var. Zaten etkimiz var ama bu bize daha fazla etki veriyor ve bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyor. Isaac Choi, diğer insanlar için sevgi eylemlerine yer bırakmamız gerektiğini ve diğer insanlar için dua etmenin onlar adına hareket etmenin bir yolu olduğunu savunuyor. Tanrı'dan onlara yardım etmesini isteyerek aşık olurlar. Daha sevgi dolu insanlar olabilmemiz için Tanrı'nın buna yer bıraktığını düşünüyor. Nicholas Smith, Andrew Yip, şükürler olsun bizimle ortaklık kurmak istiyor. Ve istek duası ortaklık için gerekli bir bileşendir çünkü dua ederken Tanrı'dan bir şeyler yapmasını isteriz ve Tanrı bizi bekler. Ve bu ortaklıktaki payımız budur. Bu şekilde katılıyoruz. Alex Proust, Tanrı'nın dışlanmayan her nedenle hareket ettiğini söylüyor ve sadece bir şey istediğimizde Tanrı'nın daha önce olmayan bir şeyi yapması için yeni bir sebep yaratırız. Bu sebep, istisnai olarak dışlanmadığı sürece Tanrı'nın sahip olduğu veya sahip olduğu daha güçlü başka bir bağlılık tarafından dışlanmadığı sürece. Gerekliyse o zaman Tanrı her zaman bu nedenlere göre hareket eder. Tanrı'nın omnirasyonel olduğunu söylüyor, bu da Tanrı'nın her zaman mevcut her nedene ve dualarımıza göre hareket ettiği anlamına geliyor. Bir sebep isteniyor bizden. Daniel ve Francis Howard Snyder isteklerin yeni nedenler sağladığını söylüyor. Tanrı daha önce var olmayan yeni sebeplerle de harekete geçer. Filozofların bu konuda söyleyecek çok şey olduğunu görebilirsiniz ve kitaplarımda bu yanıtlardan ve neden güçlü olduklarından daha çok bahsediyorum. Ya da o kadar güçlü değil ama şu anda bunun hakkında konuşacak vaktim yok. Bu konuyu bitirmeden önce epistemolojiden kısaca bahsetmek istiyorum. Tipik olarak Tanrı'nın neden dünyadaki belirli olayları yarattığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bir istek duasının sunulmasının, Tanrı'nın belirli şeyleri meydana getirme nedenlerinde önemli bir rol oynayıp oynamadığını bilmiyoruz. Bu nedenle tipik olarak talep ettiğimiz şeyler gerçekleşse bile istek dualarının cevaplanıp cevaplanmadığını bilmiyoruz. Oğlum Andrew durumunda, ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Sağ salim dönmesinde duamın bir rolü oldu mu bilmiyorum. Bilmiyorum. Dönüşünün açıklaması tek başına yürüyüşe çıktığı ve nereye gittiğini bildiği gerçeğini içeriyor olabilir. Belki de Allah güvenliği için dualarımıza özel bir karşılık vermemişti çünkü buna ihtiyacı yoktu. Eyüp kitabındaki öyküleri okudunuz mu gerçekten bilmiyorum. Eyüp ona neden kötü şeyler olduğunu asla keşfedemez. Çocuklarını ve tüm hayvanlarını ve tüm servetini kaybeder. Ve bunun nedeni sadık olup olmayacağı konusunda Tanrı ve şeytanla bir konuşma olmasıdır. Ancak Eyüp'e bunların neden olduğu asla söylenmez. Paul Grave tarafından yeni yayınlanan bir kitap vardı ve bu kitap Eyüp'ün durumu hakkında benimle Sajjad Rejvi arasında bir tartışmayı içeriyordu. Böylece Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler birlikte iş hakkında konuşuyorlar ve Eyüp'ün çektiği acıya karşı protestolar düzenlediler. Yani bu bakmak için ilginç bir şey olabilir. Bu nedenle dünyanın merkezinde olduğumuzu ve olan her şeyin bizi ilgilendirdiğini varsayma eğilimindeyiz. Ve bu insanlar hakkında bir tür psikolojik gerçektir. Ve bu bizim için sorun olabilir. Ne zaman dua etsek ve bir şey olsa biz fark yarattığımızı düşünebiliriz. Ayrıca bilebileceğimiz ve kontrol edebileceğimiz şeyler açısından dünyadaki kalıpları ve açıklamaları da ararız. Yani dünyaya hep böyle bakarız. Çevremiz üzerinde kontrol sahibi olmak için bir fırsat bulmayı umarak, psikolojik olarak böyle tasarlandık. Tekrar dualar söz konusu olduğunda olabilir. Sahip olduğumuz bu eğilim, gerçekleşen iyi şeylerin arkasında Tanrı'nın olup olmadığını net bir şekilde görme yeteneğimize müdahale eder. Bilmiyor olabiliriz. Ama olabiliriz. Varsayımlarda bulunabiliriz. Yaptığımız şeyin dünyada bir fark yarattığını varsayma eğilimindeyiz. Bu, olaylara yaklaşmak için varsayılan tarzımızdır. Ama tabii ki dünya çok büyük ve çok karmaşık ve biz onu tam olarak anlamıyoruz. Bu yüzden neler olup bittiği konusunda kafamız karışabilir. Dünya anlayışımız en iyi ihtimalle eksiktir. Yani burada pratik bir soru tam olarak ne için dua etmeliyiz? Oğlumun durumunda sağ salim dönmesi için dua ettim. Sağ salim dönmesi için dua etmeli miydim? Bunun yerine dua etmeli miydim? Sadece ne olursa olsun kötü bir şey olsa bile iyi olacaktı. Tam olarak ne için dua etmeliyiz? Bu zor bir soru. Bana geri dönmesini çok istiyordum. İşte bu yüzden dönmesi için dua ettim. Bu yüzden sadece onun için değil, kendim için de dua ediyordum. Ama en iyi şey neydi? Bu durumda en iyi şeyin ne olduğundan bile emin değilim. Ne isteyeceğime dair bir fikrim var ama her şey düşünüldüğünde en iyi şeyin ne olacağını bilmiyorum. Çünkü o durumda olup biten her şeyi bilmiyorum. İşte dua hakkında yazan, çok ilginç olduğunu düşündüğüm bir makale yayımlayan bir filozof. Onun adı Alison Thornton. Tanrı'nın eylemini etkilemeye çalışmamamız gerektiğini düşünüyor. Bunun yerine Tanrı'nın tercih ettiği şeyi istemeliyiz. Kolunun kırıldığını ve iyileşmeye çalıştığını hayal ediyor. Ve kolunun iyileşmesi için dua edip etmeyeceğini merak ediyor. Tanrı'nın her istediğini istemesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü Tanrı en iyisini isteyecektir. Tanrı'nın fikrini değiştirmeye çalışmamalı. Bu yüzden belki de Tanrı'yı etkilemek için tasarlanmış bir şekilde şeyler için dua etmememiz gerektiğini düşünüyor. Tanrı neyi tercih ederse onu tercih etmemiz gerektiğini söylüyor. Çünkü bu en iyi şey olurdu ve bu yüzden temelde Tanrı'ya dua etmeliyiz. En iyisini yapmalıyız. Ne istediğimizi sormak yerine, başka bir şey istemek yerine. Bugün dua hakkında yazan bir başka filozof da Kate Finley'dir. Dikkat çekiyor, burada ilginç bir soru var. Ya Tanrı tam olarak istediğimi verirse, ama bu duamın ardındaki niyeti cevaplamıyor mu? Örneğin annemin bir hastalıktan kurtulması için dua etsem ve o yıllar süren acılardan sonra sonunda iyileşse ama sonunda aniden ölmek mi? Benim istediğim bu değildi. Annem uzun yıllar hasta olsa ve sonra iyileşse ama sonra ölse, sağlıklı olsun istedim. Bu şekilde dua etmekteki amacım bu değildi. Ya da öğretmen olmak için dua etsem ama Tanrı bana bir sanatçı olarak bir iş verir ve bu harika bir iştir. Yine duam kabul olmadı. Ama duamın arkasındaki niyet kabul oldu. Çünkü öğretmen olarak bir iş istiyordum. Çünkü bunun iyi bir iş olacağını ve mutlu olacağımı düşünüyordum. Ve Tanrı bana beni mutlu eden iyi bir iş veriyor ama benim istediğim bu değil. Yani söylemek kolay değil. Niçin dua etmeliyiz? Cevaplamak kolay değil. Bu da daha önce duanın içeriğini söylediğimde beni nihai bir fikre götürüyor. Düşünmenin bir yolu belki de hiç belirli şeyler istememeliyiz. Belki de farklı bir yöne doğru hareket etmeliyiz. Kişinin bir şey istemediğini, bir durum hakkında Allah'a dua ettiğini ve şöyle dediğini hayal edersek, işte benim endişelerim ama ne isteyeceğimi bilmiyorum. Bu, bulmacaların hiçbirini içermeyen bir şey olurdu. Daha önce bahsettiğim istekler ve Tanrı'dan ne yapmasını istemekle ilgili soruyu cevaplamayı içermez. Diğer türden duaların bazı erdemlerine sahiptir çünkü bizi Tanrı'ya yaklaştırır ve bir tür ortaklık içerir. Ama bir şey istemeyi içermez. Sadece Tanrı'ya açık olmayı ve kaygıları paylaşmayı içerir. Bazen Tanrı'dan belirli bir şey yapmasını istememek imanın bir ifadesi olabilir. Tanrı'ya o kadar çok güvenebilirsin ki ondan hiçbir şey yapmasını istemezsin. Hristiyan geleneğinde insanlar genellikle dua ederler. İraden temelde yapılır. Tanrım, en iyi olduğunu düşündüğün şeyi yap. Ve bu tür bir duanın bir örneği gibi görünüyor. Bu, istek duasıyla ilgili bazı soruların kısa bir açıklamasıdır. Başka bir hikaye ile kapatacağım. Birkaç yıl önce karım kanser oldu. İyileşip iyileşmeyeceği konusunda çok endişeliydik. Bu bizim, ailemin bir resmi. İyileşti. İnsanlar bizim için dua ediyor, iyileşmesi için dua ediyorlardı ama dindar olmayan başka arkadaşlar da vardı. Sadece onun iyi olacağını umut eden ve bize olumlu düşüncelerini getiren dualar işe yaradı mı? Olumlu düşünceler işe yaradı mı? Gerçekten bilmiyoruz ama iyileştiği için minnettarız. Ve bu yüzden duaların işe yarayıp yaramadığını asla bilemeyiz. Doğru duaların yapılıp yapılmadığını asla bilemeyiz ama hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ve bazen yapabileceğin tek şey bu. İlginiz için teşekkür ederim. Şimdi ekranı paylaşmayı bırakacağım ve sanırım bir konuşmamız var.
Evet, sunumunuz için teşekkür ederiz. Oğlunuzun bulunmasına ve karınızın iyileşmesine çok sevindim. Tanrı sizi ve ailenizi korusun.
Teşekkür ederim.
Karışık başlangıç için özür dilerim. Sunumla başladığını unutmuşum.
Sorun değil.
Çok güzeldi, teşekkür ederim. Ve biz ilk sorudan başlayabiliriz. Şimdi, Tanrı'nın eylemlerini değiştirmemiz için mi dua ederiz? Neden dua ederiz?
Evet, bence temelde sunumda bununla ilgili bazı şeyler söyledim. Ama sanırım Tanrı'nın fikrini değiştirmek için dua ediyoruz. Tanrı'nın eylemini değiştirmek için bence bunu gerçekten yapıyoruz ama yapmamız gerektiğinden emin değilim. Profesör Thornton'ın argümanı, Tanrı'nın fikrini değiştirmeye çalışmanın akıllıca olup olmadığını merak etmeme neden oluyor. Ayrıca Tanrı'nın fikrini değiştirmemize izin verip vermeyeceğini merak etmeme neden oluyor. Biliyor musun, eğer Tanrı zaten neyin hızlı olduğunu biliyorsa, Tanrı neden Tanrı'nın fikrini değiştirsin? Bu nedenle duaların fark yaratabileceği durumları merak etmenize neden olur. Belki de sadece işler nasıl giderse gitsin, iyi olacaksa fark yaratırlar. Biliyorsun, bilmek zor ama Tanrı'nın fikrini değiştirmeye çalışmayı hayal etmekte zorlanıyorum. Bunu oğlumla her zaman yaptığımızı düşünmeme rağmen yardım edemedim. İyi olmasını o kadar çok istiyordum ki dönüşü için dua etmem gerektiğini biliyordum. Ama şimdi düşündüğümde o namazı kılmalı mıydım bilmiyorum. Çünkü öyleydi. İstediğim buydu. Ama öyle miydi? Benim için en iyisi miydi? Onun için en iyisi miydi? Belki onun için daha iyi olacak başka bir şey olabilirdi. Bilmiyorum. Yani ben Tanrı'nın fikrini değiştirmeye çalışmamız gerektiğini ya da Tanrı'yı etkilemeye çalışmamız gerektiğini söylemenin zor olduğunu düşünüyorum. Ama bu kesinlikle dua ettiğimizde sıklıkla yaptığımız şeydir.
Tekrar teşekkürler. Allah dualarımızı kabul ederse bu bizim hür irademize aykırı olmaz mı?
Bence bu gerçekten iyi bir soru. Özgür irademizle Tanrı'nın dualarımıza cevap vermesi arasındaki bağlantı. Bu yüzden insanlarla dolu listede bahsettiğim ilk filozof olan Eleanor Stamp, Tanrı'nın aslında özgür irademizi onurlandırdığına dair gerçekten ilginç bir fikre sahip. Dualarımıza cevap vererek olacak. Örneğin, öfkeli biriysem ve beni değiştirmek için Tanrı'dan yardım istersem, artık kızmamak için ve sonra Tanrı değişmeme yardım ediyor, Tanrı'nın orada özgür irademi onurlandırdığını söyleyebilirsin. Çünkü Tanrı benim yardım etmemi bekliyor ama sonra Tanrı'nın yardımı, Tanrı bana yardım ediyor. Bu yüzden orada özgür iradenin ihlali diyebileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü değişim sürecini başlatan şey benim özgür irademdi. Tanrı beni değiştirse de bunun nedeni özgürce Tanrı'dan yardım istememdir. Yani öyle durumlar var ki, o dua ve hür irade birlikte gidecek. Şimdi bunun zor olabileceği başka durumlar da var. Peki ya senin kızgın biri olduğunu düşünürsem ve Tanrı'nın seni değiştirmesi için dua edersem, yani artık kızgın değilsin. Belki ben senin özgür iraden yüzünden bir sorunum var. Ya değişmek istemiyorsan, o zaman Tanrı'dan özgür iradeni değiştirmesini istiyorum, değil mi? Yani bu durumda bir sorun gibi görünüyor, ancak diğer durumda tamam görünüyor. Bu yüzden biraz ayrıntıya bağlı olduğunu düşünüyorum. Ama neden yapmamız gerektiğini anlamıyorum. Mantıklıysa duanın tek başına özgür irademiz için bir tehdit olduğunu hissetmemiz gerekir.
Kur'an'dan aklıma gelen bazı ayetler var. Mesela, işte biz onu, Kur'an'ı böylece apaçık ayetlerle indirdik. Muhakkak ki Allah dilediğini, dileyeni doğru yola iletir. Haç suresi 16. Bu ayette hidayet kulun isteği ve Allah'ın kabul etmesi şeklinde ortaklaşa gerçekleşiyor.
Evet.
Bence sen aynı şeyden bahsediyorsun. Burada bir ekip çalışması var. Sen dua ederek harekete geçersin ve Tanrı da aynı şekilde yapar.
Evet, bence Tanrı ve özgür irade ile ilgili genel bir sorun var. Tanrı, evrendeki her şey üzerinde kontrole sahip. Ama biz de biraz özgür irademiz olduğunu düşünüyoruz. O halde bu ikisini nasıl bir araya getireceğimiz büyük bir problem. Ve her geleneğin bunu anlamlandırmaya çalışmanın birçok yolu vardır. Bu konuda katılmıyorum. Yani İslam'da bu çok ilginç. Ama dua hakkında ne düşünürsek düşünelim, olur mu diye bir soru var, biliyor musunuz? Yani bu gerçekten ayrı bir soru. Benimle tekrar konuşmak istersen başka bir röportaj için iyi bir konu olur. Tanrı ve özgür irade hakkında düşünmenin bazı olası yolları ve bunların nasıl bir araya geldikleri hakkında konuşabileceğimizi düşünüyorum. Bu da beni çok ilgilendiren bir şey ama bu gerçekten dua ile ilgili değil. Bu Tanrı ve Tanrı'nın dua ile bağlantısı ve nasıl olduğu hakkında farklı bir sorudur. Tanrı'nın bize verdiği çok fazla kontrolle alakalıdır.
Sizinle bu sorularla da konuşmaktan memnuniyet duyarız.
Tamam.
O halde yeniden görüşmek üzere. Sunumunuz ve teşekkürünüz için teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Beni kabul ettiğiniz için teşekkürler.